Ayrım 14, 47, Ertuğrul Özkök, sayfa 179, sahne 4, Ferace. Örtünen kadın hidayeti mi arar yoksa aşkı mı? Ebru tanımış bir senatörün kızıydı. Bugün size hayatı partilerde, eğlencelerde geçmiş bu sarışın ve güzel kızın nasıl örtündüğünü anlatacağım. Yani bu bir aşk ve hidayete erme hikayesidir. Hikaye Ebru'nun dağ ayısı dediği o erkeğe gerçek anlamda ilk ilgi duyduğu anı anlatarak başlayacağım. Dağ ayısı dediği erkeğin adı Ata'dır ama yanılmayın, Ata Müslüman bir gençtir. Senatörün şımarık, hafif meşrep kızı Ebru, Ata'yı şöyle anlatıyor. İdeal fiziği, insanı kendine çeken bir görünümü var. Ondaki ciddilik benim için açıklanması güç bir duygu. İnsana hem yakın hem de uzak durmak istiyor. Boyu uzunca, yürüyüşten oturup kalkmasından fazlaca ağırbaşlı biri olduğu anlaşılıyor. Diğer erkekler gör beni dercesine insan üstüne giderken o dikkat çekmemek için neredeyse başını bacaklarının arasına sokup öyle yürüyecek. Kızların yüzüne, hele gözlerine zorunluluk duymadıkça bakmamaya çalışıyor. Belki yoldan çıkarız diye kızları musallat ediyorum, bana mısın demiyor. Nefis bir bakışı var. Gür, kıvırcık saçlar. Ama hep düzgün ve kısa kesilmiş saçlar. Kalınla ince arası kaşlar ve bebekleri simsiyah, büyükçe iki ceylan göz. Kalın etli dudaklar ve buğday rengi bir ten. Bir erkeğin ceylan gözlü, etli dudaklı olarak tarif edilmesine pek alışık değiliz. Ama diyorum ya, Ata pek öyle alıştığımız bir erkek tipi değil. İlgisizliğiyle Ebru'yu çıldırtıyor. Güzelliğimi, dişiliğimi, servetimi görmezden geliyor. Senatör Kemal Solak'ın kızı olmam, üniversitede herkesten ayrı ve daha saygın bir insan muamelesi görmeme neden oluyor. O bu siyasi avantajımı da hiçe sayıyor. Ebru Atay'la tanışmak için ısrar eder. Onu arabasına binmeyi teklif eder ama Atadan şu cevabı alır: İnançlarıma aykırı. Sonra bir şartla arabaya biniyor. Tebliğ için. Yani Ebru'yu hidayete erdirmek amacıyla. Ebru bu Müslüman erkeğe teslim oluyor ve örtünüyor. Sakın bunu yaşanmış bir hikayesi sanmayın. M. Nokta Talat Uzun Yaylan'ın Senatörün Kızı adlı romanından aldım. Önümde Ahmet Sait Akçay'ın Bellekteki Huriler adlı kitabı duruyor. Akçay son zamanlarda iyice belirgin hale gelen İslamcı popüler kültür üzerine çok güzel bir inceleme yapmış. Anladığım kadarıyla İslamcı popüler romanlar epeyce bir rötarla Peride Celal dönemini yaşıyor. Ama çok da klişe tiplerle. Yazarın hidayet romanları dediği bu kitaplarda kadınlar hep zengin, sarışın, şımarık, tercihan Robert Kolejli ve ateist. Yani hepsi genç birer Lale Belkıs. Erkekler ise ağırbaşlı, utangaç, Müslüman, terbiyeli. Onların hepsi de birer Müslüman Edison. Erkek ile kız hep üniversitelerin lağım gibi kantinlerinde veya içki, sigara ve seks kokan partilerde görüşüyor. Bütün romanlar erkeklerin kadınları hidayete erdirmesi ve kadınların huzur bulması da mutlu sona eriyor. Ancak 90'lı yıllardan itibaren Müslüman dünyanın romanı Peride Celal tipi romantik duyarlılığı aşarak cinselliği mahremiyet alanından kamusal alana çeken bir döneme giriyor. Yazar buna İslam'ın itiraf romanları diyor. Siz Güzin Abla dönemini diyebilirsiniz. O romanlarda mesela şöyle bölümler bile görünüyor. Ben evli ve 4 çocuk annesiyim. Birine aşık oldum. Gözlerim ondan başkasını görmüyor. Namuslu bir kadın olduğum için bu durumu kendime hiç yakıştıramıyorum. Kahroluyorum. Veya şöyle cümleler. Söyler misin Can, şehvet sarası tutan bakışların, senin olan bir kadının üzerine kilitlenmesi, hatta hayallerinde bile olsa ilişki kurmak için çalıştıkları tabloların zihinlerde resimleştirmesini ister misin? Veya çiçekler gerdek gecesinde açarmış Can, türünden bir cümle. Cihan Aktaş bir makalesinde Müslüman aşk romanının yeni dönemini şöyle tarif ediyor. Kadınlar saçlarını boyatabileceklerini, topuklu ayakkabıyla dolaşabileceklerini, tesettüre uygun herhangi bir kıyafet giyebileceklerini, dahası bisiklet kullanabileceklerini keşfettiler. Ben de bütün bunları okuyup merak ediyorum. Yoksa hidayet misyonerleri de Müslüman gerçekçiliğini mi keşfediyorlar? Başörtülü kadın Green'in kaçıncı tonunda? Kadınlar saçlarını unutmak için keserler. Sibel Eraslan'ın 2013'te yayımlanan romanı Saklı Kitabın 7 kadın kahramanından biri böyle diyor. İkna odalarında ikna olmamaya çalışırken onu hayata bağlayan en önemli güç aşkıydı. Atilla İlhan'ın şiirini andıran bir duyguyla, Senin olmadığın hiçbir yer yok, diyordu. Sevgisi onu işte böyle bir günde tek kelimeyle bırakmıştı. Bitti. Saçlarını işte o yüzden kazıtmıştı. Çünkü kesik saçlı kızlar için bayram tam olarak unuttum dediği an gelir diye inanıyordu ama unutamamıştı. Her sabah onun olmadığı hiçbir yerin bulunmadığına iman ederek uyanıyordu. Aşkın salınımlarını Street Fighter oyunundaki kadın dövüşçünün yelpazesine benzetiyordu. İki alfabeli herkesin yaşayabileceği travmatik bir akordeon armonisi gibi. Açılıp kapanan, kah hırçın, kah şehvetli, kah meraklı ama her seferinde kederli dalgalar. Bittiğine inanamıyordu. Cemal Süreyya'nın Onursuzunum Ben dizesindeki duygu onu hiç bırakmıyordu. Aşk gönül bu işte, insanda gurur bırakmıyor diyordu. Acının ihramından çıkamıyordu. Veda kabristanında son kez insanlara görünüp de annesiyle helalleşen Hazreti İsa'nın kendisini tutmak için uzanan insanlara söylediği o sözler kulaklarından hiç çıkmıyordu. Dokunma bana, bırak beni lütfen, dokunma bana, bırak beni lütfen. Muhafazakar bir kadının kaleminden okuduğum bu satırla bana kaybolmakta olan bir duyarlılığın nostaljisi gibi geldi. Nedir bu diye düşündüm. Başı örtülü bir kadın, kederli dalgalarını şehvet gibi günahkar bir kelimeyle ifade ediyorsa, bilmediğimi, tanımadığımı sandığım bu hayali kadının içinde çok tanıdığım bir volkan patlamayı bekliyor demektir. Tutkulu, ihtiraslı, bedelini ödemeye hazır, unutamayan bir kadın marazi bir hali olabilir mi bu? Yoksa insan dediğimiz varlığa çok yakışan bir var olma biçimi mi? Veya 19. yüzyılın sonunda ömrünü yitirmiş, modası geçmiş bir duygu mu? Muhafazakar kadının henüz yeni keşfetmeye başladı bu dünyaya tutku, yani 21. yüzyılın 13. yılının Mart ayında aşk artık miadını doldurmuş bir insanlık hali midir? 2012 yaz mevsiminde çevremde birçok kadın Green'in 50 tonunu okuyordu. Tanıdığım bu kadınların büyük bölümü 40'lı yaşlarındaydı. Ben de okumuştum ama nedense bu kitap bana hiçbir şey dememişti. Çünkü anlatılanlar benim mazim haline gelen bir yüzyıla ait gibiydi. Georges Batali'nin Gözün hikayesini 20. yüzyılda okumuş ve o yüzyılda bırakmış bir erkek olarak o kitap bana gecikmiş Mika bir fantezi gibi gelmişti. Ben o cinselliğin sınırlarını yıllarca önce aşmış, başka denizlere, başka limanlara gitmiştim. Test ettiği bir yüzyılın sıradan eylemleri diye bakmıştım. Sadece bedenine ve bir kadına sahip olma duygularını değil, aynı zamanda yerleşik ahlakın da sınırlarını zorlandığı günlerdi. 70'lerde, 80'lerde kaldı diyordu. O nedenle Sibel Erasan'ın anlattığı kadının ızdırabı bugün bana yeni veya yeniden keşfedilmiş yeni bir cennet gibi geldi. Gelin öyleyse o soruyu bir kere daha açıkça soralım. Aşk modern erkek ve kadının kaybettiği bir duygu mudur? Aşk demode midir? Yani bugün ancak muhafazakar bir kadın hissedebileceği, yaşayabileceği bir tutku mudur aşk? Başı örtülü kadın bizim için hayalet bir dünyanın insanı mıdır? 2013 benim çevremde Green'in 50. tonunun keşfedildiği yazdı. Aslında keşfedilen şey daha çok hiç yaşanmamış, büyük bir ihtimalle hiçbir zaman yaşanmayacak bir cazemin benim skinsi fiksiyonuydu. Tutkularını yoga seanslarıyla öldüren bir nesil. Bu kitabın kahramanını bastırılmış arzularının avukatı olarak tutmuştu. Bense başka bir yerdeydim, başka bir limanda. O nedenle Green'in 50 tonu bana yetmiyordu. Eksik kalıyordu. 51. tonunun peşindeydim ve onun adını koymaya çalışıyorum. Aşktı o. Bana göre Green'in 51. tonu aşktı. Şimdi artık çok iyi biliyorum ki bedenin ve ruhun sınırları ancak derin bir aşk olduğu zaman fantazyanın sınırlarıyla test edilebilirdi. Onun dışındaki bütün oyunlar her gece aynı insanla yaşadığınız demode bir one night stand'dan ibaretti. Bu oyun aynı kadınla ve erkekle o sınırları 1000 kere denesen bile aşk denen o büyük tutku olmazsa bir gecelik alelade bir oyun olmaktan bir kaş öte geçemezdi. Öyleyse dağınık bir yatağın önünde birbirimize soralım. Hangisi 21. yüzyıla ait yeni bir duygudur? Sibel Erastan'ın Kehf suresinden fırlamış, senin olmadığın hiçbir yer yok diye haykıran, saçları dibinden kazınmış kadının tutkusu mu? Yoksa Green'in 50 tondaki kiminle kontrat yapsam o diyen kadının tutkusu mu? Ya şehvet, ya bedenin o karşı konulamaz temasa daveti. Onlara ne diyeceğiz? İşte gelmek istediğim nokta zaten oydu. En çıldırtıcı bedensel ve ruhsal oyun, ancak ızdırap veren bir aşkın türevi olduğu zaman mana kazanır. Bir kadın ve bir erkek 21. yüzyılda Green'in 51. tonunu ancak beden ve ruhun bu olağanüstü kimya sayesinde keşfedebilir. Ben buna tek kişilik tarikat diyorum. Yani şeyhin ve müridenin hiç durmadan yer değiştirdiği olağanüstü bir oyun. Kadını başörtüsü veya başörtüsüz yaşamak. İkna odasının kapısından fırlayıp saçlarını dibinden kazımış bir kadının lügatinde de şehvet kelimesi varsa bilin hiç farkı yoktur. Düne veya bugüne ait olan şey bedenimizden ve içimizden gelen sese kulak vererek yaşama tercihidir. Sibel Eraslan bu kitabı yazdığında 46 yaşındaydı. Demek ki beklermiş bazı romansal duygular bazı yaşları. Demiyor muyum 47 yaş kadın duyarlılığının zirve yaşıdır diye? Panter türbanlı kadının tek fetişi Lobut'un olamaz. Ali Rıza Demircan Muhafazakar Çevrelerin Yaşam Stili Dergisi Ayşe'nin Mart 2013 sayısına verdiği mülakatı okuyuncaya kadar bizler muhafazakar kadın mahrem hayatı hakkında çok şey bilmiyorduk. Yine bildiğimiz söylenemez çünkü bu konuda o tür omerta kanunu geçerlidir. Demirhan Hoca cesur bir yorum yaptı. Kadının mahrem hayatında olabildiğince dişi olması onun için bir cihattır. Kadın yatak odasına çekildiği zaman olabildiğince dişi olmalıdır. Bu kadın için bir takvadır. Bunu Müslüman kadının renkli ve hareketli bir cinsel hayatta olduğu şeklinde yorumluyorum. Bu yorum bana 2011 yılında Herald Tribune gazetesinde okuduğum yazıyı hatırlattı. Yazının başlığı Türbanlı ve Güzel. New York Times'ın İstanbul muhabiri son zamanlarda adından çok söz ettiren Ala adlı moda dergisini anlatıyor. Ala muhafazakar kadınların Elle, Vogue veya Marie Claire dergisi. Daha çok başörtüsü takan yeni muhafazakar burjuvaziyi hedefliyor. Yazarın iddiasına göre abone sayısı 30 bine ulaşmış. Piyasayı iyi bilen biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu rakam doğru değil. Olsa olsa büyük bölüm bedava abonelerdir. Derginin iki kurucusundan biri olan 31 yaşındaki İbrahim Birer şöyle diyor. Mevcut moda dergileri seksi, ince ve sushi yiyen kadın imajı üzerine çalıştı. Ama bütün kadınlar böyle değil. Onun çizdiği yeni kadın ise şöyle. Kollar açıkta kalmamalı, boyun ve baş örtülmeli. Peki ya Kristin Lobetti'ni bile şaşırtan yüksek topuklar? İbrahim Birer'in cevabı şöyle. Kur'an'da yüksek topuğu yasaklayan bir şey yok. Devam ediyor. Kadın elegan ve sofistike olabilir. Cazibeyi artırmadığı sürece kadınsı güzellik oktur. Burada araya girip kendi düşüncemi belirtmeliyim. Bana göre iyi taşınan yüksek topuklu zarif bir ayakkabı kadının cazibesini artır. Yine de bunu benim fetişizme bağlayabilirsiniz. İslami Türk burjuvazisinin yeni tarzının ana unsurları nelerdir? Derginin son sayfalarından birine konuşan 24 yaşındaki bir ev kadını vazgeçemeyeceği 5 şeyi şöyle sıralamış. Kırmızı başörtüsü, beyaz ipek gömlek, siyah pantolon, pumps ve Chanel Allure parfüm. Ama parfüm öyle herhangi bir parfüm değil, alkolsüz olacak. Aynı makalede Pakistan'da olan iki kardeşin ürettiği alkolsüz bir parfümden söz ediliyor. Adı Ravigny, Paris'ten geçen Sen nehrinden esinlenmişler. İçinde domuz türevli maddeler yok demeyi de imal etmiyorlar. Tabii muhafazakar kesimde herkes aynı fikirde değil. Bu kesimin dikkatle izlenen yazarlarından Ali Bulaç, Ala dergisi insanların alamayacağı bu ürünleri överek canavar bir kapitalizmi pazarlıyor diyor. Ala dergisinin kurucusunun cevabı ise şu. İyi yaşamayı istemek, iyi Müslüman olmakla çalışan bir şey değildir. Derginin 24 yaşındaki kadın editörü Hülya Aslan da konuşuyor. Amerikalı muhabir onun hakkında şu detayı özellikle veriyor. Panter desenli başörtüsü takıyordu. Aslan, modaya uygun giyinen türbanlı kadınlar, dindar kadınların toplumda güçlendiğini ve stereotiplerin aşıldığını gösteriyor. Biz tabuları yıkıyoruz ve başörtüsün sadece yaşlı teyzelere ait bir şey olmadığını ispat ediyoruz, diyor. Buna karşılık AK Parti'nin kurucularından MKYK üyesi Ayşe Böhürler dergiye daha şüpheci bir gözle bakıyor. İslam zaten modernliği teşvik eden bir dindir ama Gucci giymek bir kadın daha modern yapmaz. Bu farklı görüşler muhafazakar kesimde hayat tarzı konusunda bir tartışmanın başladığını gösteriyor. Ayrıca muhafazakar kesimde de bir beyaz Müslüman çizgisinin çizilmekte olduğu anlaşılıyor. Nilüfer Gölen'in modern mahrem teorisi bir kere daha haklı çıktı. Müslüman kadın artık evden dışarı çıkıyor. Bakalım türbanlı Türk erkeği de gettosundan çıkabilecek mi? 14. ayrımın sonu, sayfa 188.